Demokrasi Kahramanları.
Merhabalar efendim, yeni bir programda karşınızdayız. 15 Temmuz kahramanlarından her hafta sizlere farklı bir kahramanı buluşturmaya çalışıyoruz. Bu haftaki kahramanlarımızdan biri yine 15 Temmuz gazilerinden Uğur Şahan. Uğur Şahan'ın bizzat kendisinden dinleyeceğiz 15 Temmuz'u, 15 Temmuz sürecini, nasıl haber aldığını, 15 Temmuz'da nasıl gazi olduğunu kendi ağzından sizlere aktarmaya çalışacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
O Bey, 15 Temmuz biliyorsunuz Türkiye için kara bir leke, kara bir gün. 15 Temmuz bizim için, ülkemiz için çok önemli, kurtuluş mücadelesi vermiş olduğumuz bir gün. 15 Temmuz'un birçok konuklarımız stüdyomuzda kendileri şeref verdi bizlere. Farklı bir kahraman, hepsi ayrı ayrı kahramanlar. Peki nasıl haber aldınız sorusuyla başlasak 15 Temmuz konusunda neler söylersiniz bize?
Vallahi olay günü yine kurumdan çıktım. Akşam eve vardım, rahatsızdım zaten. 3 günde raporum vardı. Cuma günü işleri, evrakları toplamak için raporu kesip kuruma vardık. Eve girdiğimde yorgunluk ve hastalığın verdiğinde uyumuşum. Eşim de akrabaların düğünü vardı. Ablalarıyla düğüne gittiler. Ben gitmek istemedim rahatsızlıktan dolayı. Büyük kızım, ikisi yanımdaydı. Ben uyuyunca olaylar başlamış. Haberim yok. 10 civarlarında baba Ankara'da bir şeyler oluyor falan. Oturduğumuz fakirhane de Ankara'ya hakim bir noktada. Ankara'yı görüyorum dedi teferruatla. Ben balkona koştum. Baktım jetler, helikopterler, işte sabit durup tarıyorlar, ses, bombalar falan.
Bunları görüyorsunuz.
Tabii bir canlıyı gördüm. Aklıma ilk gelen şey oldu. Acaba dedim bizim radarlar, askerlerimiz görmedi mi? Ben başka bir devlette savaşa girdiğimizi zannettim. Şimdi o sahne, düşünebiliyor musunuz ki bir milletin evladı diyecek dediğimiz, bizi koruyor dediğimiz askerin kendi evladını, kendi askerini, kendi polisini bombalayacak. İlk aklıma gelen oydu. Hangi devlette savaşa girdik, niye girdik? Ve bu uçaklar buraya gelene kadar bizimkiler haberi olmadı. Ondan sonra acıma içeri koştum. Haber açayım ne oluyor falan. Haberler normal yayın akışında. Yani tam net bir şey yok. Saat 10'u çeyrek falan geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o emniyet müdürlüğünü ilk tarandığında gene balkondan gördüm. Helikopter sabit dikelmiş. Ön cephesinden tarıyor. Adam kendi hazır yetişmiş askerini, özel harekatını ve siviline bomba atacak. Niye? Ben Türkiye'yi güzel bir noktaya götüreceğim diye. Yönetime talibim diyecek. Haberlerden izlediyseniz, aklınızda bulunuyorsa 300'e yakın, 200 küsür şehidimiz var. 2000 küsür de gazimiz var. Biraderimi aradım. Dedim neredesin? Dedim hemen arabayı çıkart. Ondan sonra halamın torunu geldi. Üçümüz beraber arabaya bindik. Giderken de tabii sonradan o heyecanla, koşturmayla ben bir takım şeyleri hatırlayamamıştım. Hanım anlattı. Çünkü cebimden diyorum para çıkardım. 225 lira para varmış. 200 lirasını onlara bırakmışım. 25 lira bende dursun ne olur ne olmaz diye. O da parayı almamış bana tekrar. Nasıl olsa geleceksin gibisine. Neyse biz çıktık yola. Emniyetin önüne gidecektik bizim. İlk hedefimiz oydu.
Yani neden emniyetin önünü? Yani bombalamaları yani, gördüğünüz için
tabii,
emniyetin
tabii, önünü? Tabii tabii o taramayı...
Yani neden dışarı çıktınız? Daha da aslında en önemli sorulardan bir tanesi bu. Yani neden dışarı çıktınız? Sizi dışarı çıkmaya iten şey neydi?
Ya vallahi şimdi işin gerçeğini söyleyeyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanın dışarıya çıkın biz şeyin talimatını duymadık. Evet. Ben ilk çıktığımda Sadece oraya düşen mermi ve bomba sanki evimin ortasına düştü. Sanki benim çocuklarım üzerine düşer gibi benim içerim yandı. Onun için koştur koştur gidek dedik. Ne olacaksa orada olsun.
Emniyetin bombalandığını gördünüz ve emniyete doğru...
Bombalandığını değil, ilk taradığını, helikopterin taradığını...
Gördünüz.
Tabii. Orada taradığını gördüğümde... Tabii sesler sonradan Ayyuka çıktı. MIT'in orada tarandığını, Aksaray'ın tarandığını birebir çıplak gözümle gördüm. Yakın olduğu için emniyete geçelim dedik. Oraya istedik. Oraya geçemedik. Yollar çok kapalı. Her taraf araba, yığıntı, insanlar. Oradan dedik acaba Genelkurmay'ın önüne geç. O arada radyo dinliyoruz. Haberler geliyor. Cep telefonu arıyorlar falan. Genelkurmay'a gidek dedik. Orada da bir hareketlenmenin olduğunu söylediler. Necati Bey'in polis karakolunun oraya zor geldik. Oradaki alt tarafta bir okul var. Okulun bahçesinde.
Hangi güzergahı izlediniz?
Vallahi o gün o kadar ara sokaklardan girdik ki yollar kapalı.
Evet, şimdi oraya nasıl geldiğinizi merak ediyorum yani. Gelebilecek bir pozisyonunuz yoktu.
Şimdi diyorum ara sokaktan ara sokağa geçerek. Şimdi işin gerçeği, lafın devamında size anlatacaklarımız belki diğer kardeşlerden de ifade eden olmuş olabilir ama hastanenin önüne harfiyet yıkadığı kadar kansız bunlar. İnsanlar...
Biz bunu ilk defa duyuyoruz şimdi.
Benim şahitlerim var. Ben hatta o gün beni götüren çocuklarım, hatta götüren taksici bile.
Hangi hastanenin önüne?
İlk Hacettepe'ye gittim ben.
Şimdi hafriyat konusu deyince çok enteresan bir yapı çıktı ortaya. Yani hafriyat biz ilk defa duyduk. Hafriyat kamyonunun
tabii.
Hafriyatı gelip kumu hastanenin önüne...
Kamyonu görmedim ama evet. Yolun ortasında arabaların geçemeyeceği şekilde kum vardı. Yani kum hafriyat vardı. Dökmüşler. Hatta onu biz öğlenden kız kardeşimle eniştem memlekete gideceklerdi.
Evet.
Saat 4.30-5 gibi yoldan aradılar. Abi dedi yollara hafriyat dökmüşler dedi. Çankır, Akyurt tarafında. Buradan geçemiyoruz dedi. Dedim oğlum yol çalışması falan vardır. Her taraf dublo yol çalışması var. Eğer geçemiyorsan gel bu akşam daha yatalım dedik. Daha bu olaylar daha başlamadı. Oradan işte Hacettepe'nin önüne girdik. 1.30'da falan oldu mevzu. Hastaneye gittiğimizde gelenlerin çok daha ağır yaralılar vardı. İşte ambulans geliyor. 20-25 yaşlarında çocuklar. Polis veya özel harekat. Üniformalarından tam bilemedim. Çünkü üst tarafları soyunuklu. Yanında arkadaşları silah ve kelepçelerini falan alıyor. Kimisi masaj yapıyor, kimisi pansuman yapıyor. Doktorlar bize gelecek, gönderiyoruz. Yani dedim onlarınki daha ağır.
Siz Ecati Bey'den polis karakoluna oraya geldiniz.
Evet.
Sonra yaralandınız.
Tabii.
Bu süreci anlatır mısınız? Bu süreç nasıl oldu?
O dediğim gibi arayollardan oraya nasıl ulaştık? Çünkü o gün heyecan koşturmaca, herkes bir panik halinde. O arayol, bu arayol derken Necati Bey karakolunun altındaki ilkokulun bahçesine bırakabildik arabayı. Yukarı geçemedik. Necati Bey karakolunun önüne geldiğimizde polis arabaları yukarı. Yukarıda da tank ve zırhlı araçlar aşağı doğru mevzilenmiştir. İki taraflı gövde gösterisi yapar gibi duruyorlar. Yukarı doğru hareket halinde yürüdük, devam ettik. Baktık ki tankların önlerinde, arkalarında daha doğrusu oraya gelene kadar 5-6 araba ezerek gelmişler. Arabalar hala duruyordu. Resimlerini falan çektik. O arada millet kendi çabasıyla işte taş yerleştirmiş paletin arasına. Kimisi su döküyor namlusunun içinden, kimisi üst kapağı açmış, alt kapağı açamamış. Oradan su boşaltmaya, hani milleti çıkartıp etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Oradan baktık burası biraz sakin, öbür tarafa gidelim, yardıma ihtiyaç vardır falan. Çünkü habire ses geliyor. Yani bomba var, mermiler var. Üst alt kapıya geldiğimizde oradaki sahne daha bir vahimdi. Önde bir tane tank var. Namluyu hareket halinde tutuyor sağlı sollu. Ön tarafta kapının arka tarafında da sivil halk. O tankın arkasında onlarca zırhlı araç.
O ZPT dedikleri araçlardan var.
Değişik. En önünde tank vardı.
Evet.
İşte zırhlı taşıyıcılar var, ağır makineli taşıyan zırhlı araçlar var, personel taşıyıcı araçlar var, arkada gene tanklar var. Değişik araçlar
önde
vardı.
Önde bir tane tank
öndeki
vardı.
Öndeki tankı da herhalde hususi milleti sindirmek için koymuşlar. Namlu hareket halinde. Bir sağa dönüyor, bir sola. Hiç durmuyor ama. Orada 3-4 tane uzman çavuş vardı. Bir tanesi artık hem onun Türk olduğunu, Müslüm olduğunu inanmıyorum. Millete korkutmak babında az bir kafanızın üstünden mermi sıkıyor diyor. Tarıyordu takır takır. Bir ablamız vardı 55 yaşlarında. O zaman gördüğüm çok hoşuma gitti. Dedim bu millete güç yetmez. O alt kapıyı gördüğünüz mü bilmiyorum ama kadıncağız o kadar heyecanlanmış, o kadar sinirlenmiş ki Biz de tam o esnada gördüm. Kapıyı tutup sallıyor. Sen bu vatanın evladı değil misin? Sen kime kurşunu sıktığının farkında mısın? Sen kimin silahını kime devirdiğinin farkında mısın diyor. Kadın da farkında değil. Normalde erkeğin bile gücünün yetmeyeceği yerde kadın o kapıyı sallıyor. O da takır, yani minnet sindirmek için takır takır.
Havaya ateş ettiğini düşünüyor.
Oradaki evet. Ağaçlardan kafalarına dammal düşüyor. Efendime söyleyeyim, biz yaklaştık derken oraya iyice bir hareketlendi. Biraz onlar korkar gibi falan oldular ama her şeyden hazır, haberdarlar, rütbeliler. Sonradan bir iki tane sivil geldi. Herhalde polislerdi. Oradakilere bir tenkit verdiler. Dediler ki kapıları zorlamayın. Onlar dışarı çıkmasın. Siz zorlarsanız size de zarar verirler. Ellerinde silah var. Böyle yapmayın. Oturun. Yani etten duvar örün. Bunları buradan dışarı çıkartmayın. Bize dedi ki gençler siz de yukarı gelin. Yukarı kapıda daha çok vahim durumlar var dediler. Biz üçümüz yukarıya geçerken ağaçların arasında o duvar boyunca iç kısımda askerlerin ellerine göğüslerine dizlerinde oturduğunu gördük. Hatta orada benim birader ya daha bir bak çocuklar burada oturuyor falan. Dedim ki gençler siz de dedim hainler gibi vatandaşa silah mı sıkacaksınız dedim. Yok abi ne oluyor ne silahı? Adamların haberi yok gençler. Duvarın arka kısmında askerin içerisinde birer metre arayla nizami oturtmuşlar. Yani içeriye gireni müdahalenin almayın gibisine veya biraz da gözdağı. Herkesin elinde silahı duruyor. Ama çocuklarla biz sorduk. Dedik hani siz de bize mermi mi sıkacaksınız? Bak bu adamlar böyle adilik yapıyor, böyle namussuzluk yapıyor. Vatanlığa kurşun sıkıyor. Yok abi dedi. Biz dedi onlar gibi yapmayız falan. Velhasıl üst kapıya geldik. Tabii millet oraya biraz daha bizden önce gelmiş, yığılmışlar. Orada birkaç demir korkuluğu yıkmışlar içeride. Cebelleşiyorlar tabiri caizse. İlk geldiğimizde gördüğüm tek sahne. Camlardan kurşun sıkıyorlar. Rütbeli artık veya rütbesiz kimse askerler içeriden görünmüyor. İnanın bana köyde ava çıkmış bir avcının kuşa sıktığı gibi yeminle söylüyorum. Bunları gözümle gördüm. Adamlar düşüyor. 5-6 tane 10 tane her neyse sayılar. Çünkü çok kalabalık göremiyorum kaç kişi vurduklarını. Millet yaralısını alıyor. Kaldırıma bırakıyor. Tekrar gidiyor. Yani bunu en az 4 sefer gördüm. En son 1.5 civarında tam saatini hatırlamıyorum. Meclise bomba atıldığında. Genelkurmay bahçesinden biradere dedim ki burada nasılsa halk var. Orada şimdi bekleyen polis falan vardı. Garipler bu bombadan sonra yaralanmışlardır. Yardım ihtiyacı vardır. Oraya geçelim dedim. Onlara da bir bakalım. Genelkurmay'ın önünden karşı kaldırıma geçtik. Oradan da meclis bahçesine geçecektim. Daha adımımı attım yola kaldırımdan. Bir sol ayağım orada. Sesler başladı. Kafayı çevirdim helikopter görükmüyor. Karartma yapmışlar. Sadece izli merminin geldiği noktayı. Sağdaki mermi tam üstüme geliyor. Dediğim şunu söyledim. Ya Allah dedim. Ayağımı çektim ama dizem üzerine düşürdü beni. Yalnız yaralandığım hissi olmadı bende. Sadece şöyle bir ufak bir temas gibi geldi bana. Dedim herhalde yere çarpanlar taşmaş. Sonra dizlerim üzerine çökünce 3 kişi yatıyor. Halamın torunu. Ortada biraderim. Biraderim zayıftır 60 kilo falan. Yanında da baba yiğit bir genç. İşte 35 yaşlarında. Biraderin sırtında şöyle bir 2 avuç kadar bir kan birikmiş. Ben onu vurdular zannettim. Aziz dedim. Efendim abi. Dedim iyi misin? İyiyim dedim. Meğer yanındaki o tanımadığımız, şimdi birisi halamın oğlu, torunu birisi, biraderim bir de iri kıyım birisi var. Onu vurmuş mermi. Ondan çıkan kan biraderin sırtına dolmuş. Baktım ona titriyor. Yani son nefesi verdi verecek. Sonra ayağa kalktım ben. Kalkınca ayağımdan sıcak bir şeyler aktı. O zaman anladım vurulduğumu. Hiç baktım pantolon paramparça olmuş. Şarapneler hem iki ayağıma birden saplanmış. Efendime söyleyeyim. Biladere dedim ki beni vurmuşlar. Koluma girdiler. Kaldırımdan giderken televizyonlarda falan resimlerde gazetelerde çıktı. Meğer o garipler kendilerini kurtaramamış. Kaldırımda yatan kafası olmayan ve bağırsakları dışarıda olan benim 3 metre önümdeydi. Oradan geçerken kolu kopan. Yani anlatılmıyor böyle şeyler. Benim aklımın ermediği şu. Ya insanım diyeceksin. Benim sevdam Türkiye diyeceksin. ve bu halkı çok seviyorum. Bu halkın üzerine hak yok diyeceksin. Ben de bu halkın bir ferdiyim diyeceksin. Vatanım, milletim her daim kıyamete kadar var olsun diyeceksin. Ve acımadan gideceksin. Bunların üzerine mermi, top, tank ne varsa elinde çullanacaksın.
Ve çok enteresan bir şey. Almış oldukları talimatla Müslümanlıklarını ifade ettikleri halde, söylediğiniz gibi bu milletin hem parasıyla hem bütün değerleriyle,
desteğiyle
askerliklerini yapacaklar ve aynı üniformanın içerisinde halkına kurşun sıkacaklar. Siz anlatırken tekrar film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Aynı yerde ben de vardım yani.
Şimdi güzel kardeşim, şimdi bir abi kardeşinden, kardeş abisinden şüphe duyar mı?
Mümkün değil yani.
Şimdi oraya giden halkın, ki bendeniz de öyle, şimdi askerinin kendisine bir şey yapmayacağına o kadar emin ki. Adam bayrağını almış, ya işine çocuğunu almış. Yani 15 yaşında gazi var, şehit var. 16 yaşında gazi var, şehit var. Bu 3000 kişinin içerisinde. Şimdi askerim bana bir şey yapmaz diyor. Çünkü ilkokuldan yaşımız 42 benim şu anda. 42 yaşındayım. 42 yaşına kadar bizde öyle bir güzel eğitimle vatan, millet, işte devlet var olsun, askerimiz daim olsun, orası peygamber ocağı, hep böyle bir zihinde yetiştik. Şimdi sen peygamber ocağı da diye denilen yerde bulunup da sana kurşun sıkacak bir çıkabileceğine inanıyor musun?
Mümkün değil ya.
Ama işte o gün bunu yaptılar ve bunu devlet adına yapıyoruz. Ben Müslüman evladıyım, ben Türk evladıyım diyerek yaptı bu adam bunu. Ve acımadı da. Şimdi o yaralandığım sahnede, o caddeyi bir düşün. Orman işletmesinin tam oradan Genelkurmay'ın önüne kadar geniş caddeyi düşün. Çaka çaka insan dolu.
Yani güvenliğin orada, güvenlik caddesinin oradan, jandarmanın olduğu noktaya, Genelkurmay'a çıkış tabii. noktalarında her tarafta insan seri
vardı. İnsan dolu ve o helikopter kafamı ilk çevirdiğinde gelen mermiler, düşün. Ya taş atsan zaten adama yere düşmez. Adama evet. isabet eder.
Evet.
Ve oradan tarıyor. Genelkurmay'ın önüne geldiği zaman kesti ateşini, devam etti. Gitti, kayboldu.
Ve karartma yaparak.
Tabii. Çok işin helikopter gözükmüyor. Ve nasıl? Oradan çıktık.
Siz pantolonunuzun parçalandığını evet. hissettiğinizden sonra ne oldu? Yani oradan sonra ayağa kalkabildiniz mi tekrar?
Kalktım, ayakta yürüdüm bir mesafe. Sonradan bu ilk temastan sonra derler, ilk acı hissettirmez sonradan. Bir 15 metre yaralıların yanına kadar geldim ama sonradan güç kesildi. Çünkü tam sol bacağımdakiler sinir ve kasın olduğu yerden, kabahatten değil de onları parçalayarak, yani daha doğrusu delerek gitmiş, parçalama olmamış çok şükür. Biraz da kan kaybı fazla olmuş. Biz iki taraftan da, iki bacağı da kasık kısmından boğdurmuştuk. Oradan çıktık. Orman İşletmesi'nin bakanlığın karşısındaki parka oturduk. Işığın altında ayakkabı bağcıklarıyla kasıklardan ayaklarımı boğdurdum. Oradan da arabalar göndermiyorlar. Ne ambulans, ne normal sivil, yani oradaki yaralıları götürüyor. Gelene kurşun sıkıyorlar. Hatta haberlerde de çıktı. Devlet de onlara dedi ki maddi zarar olanlar karşılayacağız diye. O yaralıları taşıyanlara bile mermi sıktılar bunlar. Bir tanesi bizim semtte beraber komşumuz. Adamın özel arabasıyla hasta taşırken kaç dedi, yalan söylemeyeyim, 27 mi 29 tane mermi izi var. Yani bu kadar gözleri dönmüş ve bunu da insanlık adına yaptığını iddia ediyorlar. Velhasıl oraya geldik. Orada boğdurma işlemini yaptık. Arabalar gelmeyince güven parkın altındaki köşeye kadar yürümek zorunda kaldık o halde. Kucağına aldı çocuklar beni. Efendim, o arada enteresan bir sahne daha. Ticari taksim bir tanesi, garibim, herhalde yaralı taşıyor idi. Bir yaralı almaya geldi ya da. Tank gelince döndü, kaçmaya çalıştı. Palet bir yakaladı bunu arka bagajdan. Yemin ediyorum size, içinde insan evladı var diye düşünmedi. Direkt geçti. Allah tarafından, şoför tarafından değil de sağ taraftan geçti. Şoför çıktı camın şeyinden. O arada seke seke giderken onu görüyoruz yani. Düşünün olayı. Velhasıl aşağı indik. Oradan bir tane vatandaş, abi ne oldu, yaralandık deyince, sağ olsun, Allah razı olsun onlardan, İki arkadaşlarmış. Bizi Hacettepe'ye getirdiler. Hacettepe'ye girdik. İşte ikiye yaklaşıyordu. İçeride bizden önce yaralananlar gelmiş. Sendeler, koltuklar, yerler, her taraf dolu. Doktorlar geldi. İkinci boğuma kadar mermi girdi zannettiler. Parmaklarıyla yokluyorlar. Yaradan soktular, sol bacağımdaki yaralardan. Dedim mermi mi? Dedim mermi değil. Büyük ihtimalle helikopter taradığında oldu. Kopan parçalar dedim ben ona. Tamam dedi. Tam o arada bir ambulans geldi. İçinden iki tane genç polis. İkisine de işte müdahale ediyorlar. Doktorlara dedim ki bizim gene iyiyiz. Hani bilincimiz yerinde, efendime söyleyeyim, şuurumuz yerinde, siz onlara bakın. Onlar gidiyor. Tam işini bitirecek. Gene geliyorlar, bir ambulans, bir başka doktor falan derken dörtlüğü 20 geçiyordu. Sıra bekledik. Efendime söyleyeyim, şimdi bendenizin kan grubu da B negatif. Az bundan bir kan. O arada da özür dileyerek laf lafı açıyor, kusura bakmayın. Yanımda bir baba oğulmuş. Abi dedi, kanın çok akıyor dedi bana. Dedim kardeş, sıkıntı yok. Hani az çok biliyoruz. Midem bulanmıyor, başım da dönmüyor. Kan idare eder. Gelenler var. Yazık olmasın onlara dedim. Senin neyin var dedim. Sırtından ufacık bir nokta gösterdi. Şarapnel oradan girmiş, yere saplamış, haberi yok. Orada sörün falan bağlamışlar. Sohbet ederken de çocuğa bir baktım, gözlerin beyazı geldi. Doktoru geldi, çağırdım. Hemen gel bak falan. Babası ne oldu falan diyor da onu da hissettirmedim. Herhalde dedim kan tuttu falan gibisin. Onu oyalamaya çalışıyorum. Doktor yanındakine dedi ki bunu alın. Yerde saplanmış bu gidici dedi. Ufacık bir delik, inanın bana. Yani insan hayatının ufak bir parçaya nasıl değişebileceğini siz şey yapın. Adamlar 20 santim mermilerle bunu 10 santimi kovan, 10 santimi çekirdek. İnsanların üzerine sıktılar. Dördü 20 geç, en son baktım kan çok gidiyor bacaktan. Biraderimi aradım, bir araba daha ayarlayın. Dedim burada dedim sıra gelmeyecek.
Başka hastaneye gidelim.
Başka hastaneye gidelim. Orada kayıt falan tuttular ama. Neyse biz oradan çıktık. Bir tane ticari taksi bulmuşlar zar zor. Bizim araba şeyde kaldı bu arada, orada kaldı. Ticari taksiyle çıktık, işte harfiyatları orada gördüm. Yollar kapalı. İlk geldiğimizde biz alt yoldan gelmiştik. Üst taraftaki yolları hep kapatmışlar harfiyatlarla.
Hacettepe'nin
yolunu. Oradan dönemedik ters turaktan tekrar farklı yollardan. Şimdi diyoruz şu hastaneye gitsek orası da doludur. Yakın burası derken özel bir hastaneye gittik Etlik tarafında. Orası sakindir diye düşündük. Meğer orası da kalabalıkmış. Doktor cihaz hava almak için yeni dışarı çıkmış. Taksiyi durdurduk. Bizi görünce tekrar içeri girdi. Orada işte 4.5 falandı ilk müdahaleyi yaptılar. Efendim 3 tane şarapnel girmiş bacaklarıma. Sol taraftakiler biraz büyük. Hem de kas kısmından girmiş. Bir tanesi sol taraftaki, sağ taraftaki bacağımda kaba etten girmiş. Orada ortopedi uzmanı olmadığı için yardımcı olmadılar. Sadece şey yaptılar, kanı durdurdular. Bir metal girdiği için tetanoz iğnesi yaptılar aşı, her ihtimale karşı. Öyle ben kanı durdurduktan sonra eve geçtim. Sabah gün ışığı biraz daha ortalık sakinleşince dış kapı sesi hastanesine geldim. Ondan sonra geri kalan müdahaleyi orada yaptırdım.
Parçalar bacağınızda
duruyor.
Duruyor mu?
Evet.
Çıkaramadılar.
Vallahi doktorların yani şimdi ondan sonra olay gününden sonra birkaç hastaneye gittim. Doktorların ortak söylediği şey kemiğe çok yakın. Biz bunu kemiğe kadar 10 santim bir yara için bir şarapnel için açacağız. Elimizi sokup içinde arayacağız. Bu arada diyor zarar vermeden çıkartabilirsek hala. Ama ihtimal çok zayıf çünkü senin diyor sol bacaktaki sağdaki sıkıntı değil de sol bacaktaki kas ve sinirleri delerek geçtiği için diyor. Neşteri diyor onu hani istinayla vurduk, çok dikkat ettik, zarar vermedik, açtık kemiğe kadar ulaştık, elimizle aradık, çıkarttık, en az 8 ay 1 sene diyor o etin kapanması. Bu arada diyor çok canı yanar. İkinci ihtimal de diyor hani neşterden diyor yırttık, sana zarar vermedik, o parçayı ararken diyor bir kası bir sinirini kesersek yürümene dahi mani olur dediler. Ne yapacağız? Vallahi biri dedi ki örümceğin avını sarmaladığı gibi sarmalar. Hapseder oradan durur. Kimi dedi ki işte yaşlılığa, soğuğa, kiloya dikkat et. Öyle sıkıntı çeker. Kimi dedi vücutta gezer bir yerden atar. Vallahi bekliyorum şu anda vücutta 3 tanesi duruyor.
Ya bu rutin kontroller falan var mı? Şimdi, yani vücutta gezer falan dediniz ya sizin sıhhatinize falan sıkıntı olmaz.
Son bir aydır gene bir sıkıntı yapıyorum. Bazen ayaklarımda ağrı, kasılma. Efendime söyleyeyim değişik şeyler yapıyor. Bu ara gitmek istiyorum ama.
Evet.
Yani bilmiyorum ne olur.
Sonra dış kapı SSK hastanesine geldiniz.
Ertesi gün işte eve geldik. Bir üstümüzü başımızı değiştirdikten sonra yani yırtılmıştı zaten pantolonu yırtarak. O pantolonu da yeni almıştım. Onu üstümüzü değiştirdik. Tekrar dış kapı hastanesine gittik. Orada ortopediciler gördü. Aynı şeyi onlar da söyledi. İşte diktiler. Sarmaladılar. Dediler işte şu dikişleri almaya geleceksin. Almaya götürdük. Ondan sonra ara ara rutin kontrola geldiler. İlk sefer gittim. Yaptıkları film çekiyorlardı. Tamam duruyor, tamam duruyor. Ben de biliyorum duruyor öyle. Geçişti kaldı.
Anlattıklarınız gerçekten çok önemli şeyler. Bu millet size çok şey borçlu. Bu milletin kahramanısınız. İyi ki varsınız. Sizler olmasaydınız orada dışarı çıkanlar olmasaydı. Gazi olmasalar bile bizim nezdimizde hepsi gazi. O çıkanlar, o binlerce insan Kurtuluş Savaşı gibi bir süreci yaşadılar hepsi. Size çok şey borçluyuz. İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediklerinizi alalım ve programımızı bitirelim.
Vallahi güzel kardeşim, oraya çıkan hiçbir kardeşin, hiçbir vatandaşın veya polisin veya askerin o memleket sevdasıyla sokağa çıkıp da bu zalimleri durdurma adına yaptığı hiçbir çabadan övgü veya takdir beklediğini zannetmiyorum. Devletten herhangi bir destek ve yardım edeceğini taleple orada bulunduğunu da zannetmiyorum. Yani o insanların sadece şunu söylüyorum ben, hakkını vermek babında dünyada zaten talep ettikleri bir şey yok. Hani oraya giden çoğundan da şunu ağzından ben lisanen duydum. Kalırsam gaziyim. Ölürsem şehidim. Dünyası zaten diyor öyle de öleceğim. Böyle de öleceğim. 50'sinde de 60'ında da ölsem öleceğim.
Hiç en azından şerefli ölürüm değil mi?
Şimdi Türk milletindeki en güzel olgu bu. Kadının da erkeğin de bu vardı. Az önce söylediğimiz gibi 15 yaşında çocuk da vardı. O demir kapıyı bir erkeğe sallayamayacağı cesarete sahip kadın da vardı. 70 yaşındaki amca da vardı. Yani insanların övgüden ziyade bu memleketi güzel ellerde daha güzel şekilde idare ve bu insanların yaşama kalitesini ve güzel seviyelere çıkartmak için mevcut ve bundan sonraki hükümetlerin daha güzel olmasını, daha güzel icraatlar yapması için elinden gelen gayretin yapmasını rica ve temenni ederim.
Evet, biz de ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız, şeref verdiniz. Bütün dileklerinize katılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar programımıza katıldığınızdan dolayı. Efendim programımızın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
Mesele parti meselesi değildir. Mesele milletin iradesidir. Milletin iradesini ezdirtmeyeceğiz.
Demokrasi Kahramanları.